2024'e az kaldı. Her yıl başında diyorum ki, yani bu yıl kendime bazı hedefler koyuyorum. Bu yıl şunları yapacağım, şunları yapacağım, şunları yapacağım. Sonra yıl sonu geldiğinde bir bakıyorum, hiçbirini yapmamışım. Her şey birazcık eksik kalmış gibi. Yetersiz geliyor.
Belki de kendine koyduğun hedefler gerçekçi değildir.
Gerçekçi değil, değil mi? Kendimden fazlasını istediğim için.
Evet, belki bu istekleri gerçek sen değil de mükemmeliyetçi tarafın istiyor.
Muhtemelen. Yetersizlik hissine kapıldığımda durup şey diye bağırıyorum evin içinde. Ben bu kadarım ya, buyum ya. Elimden gelen bu, ne var?
Ben de bir köşeye geçip
ağlıyorum.
Çünkü hayır, yengeç burcu olmak.
Hayır, her şeye yetişemiyorum ben diye. Haklı birisin. Yani ağlana da bilir. Ben daha çok sinir olarak çıkartıyorum sanırım bazı şeylerin acısını. İşte kendi kendime. Beyza saçmalama. Sen bu kadarsın. Bihter saçmalama. Öyle miydi?
Hayır. Aptallık etmesen Bihter ziya gitsin.
Aynen, tam olarak o.
Kendime geliştirmeyi tercih ettiğim için. Evet, ben de acizim, yetemeyebilirim diye kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Her ne kadar alttaki o ses sürekli isyanda ve ağlamada olsa da. Ama atlatacağız bunu da.
Sen peki 2022'den çıkarken 2023 için hedefler koymuş muydun kendine?
Hayır. Sanırım olduğum yerde çok mutlu ve keyifliydim.
Vay canına.
O yüzden bir ekstra hedefim yoktu. Bulunduğum yerde anın tadını çıkartmak. Şu anda öyle çok übersonik, işte 2024'te şöyle şeyler beklesin beni. İşte şöyle hedeflerim var gibi. Değildi.
Yani bu yıl içinde en azından şunları şunları yapmam gerekiyor diye bir hedef koymuyor musun kendine?
Hayır. Yıllık hayır, olarak vermiyorum. Ben günlük olarak kendime eziyet etmeyi tercih ediyorum. Bugün bunu yapmam lazım. Hayır, yapamadım. Aman Allah'ım, ne olacak?
Yetersizlik. Evet. Geçen mutluluk bölümünü konuşurken bayağı kapitalizmden konuşmuştuk. Şimdi yılbaşı geliyor yine. Kapitalizm çılgınlığı var ortalarda. Birazcık üzülüyorum bu konuya.
Alışveriş çılgınlığı için mi?
Evet, alışveriş çılgınlığı için. Bir de Aziz Nikolas adına çok üzgünüm.
Ben de onun bir miktar basitleştirildiğini düşünüyorum ama bu yıl Gazze'den kaynaklı zaten birçok kilisede yılbaşını kutlamayacağından falan bahsediyor. Öyle haberler dolanıyordu. Gerçekliğini bilemem tabii. Birçok insan bu konuda bence uyanış yaşamaya başladı. Hala belirli bir güruh var ama bence o kısım sırf hayattan fazla neşe ve mutluluk aldığını göstermek için, tırnak içinde göstermek diyorum. Çünkü keyif aldıklarını pek zannetmiyorum. Bu yüzden alışverişe yöneldiklerini düşünüyorum. İşte çam ağaçları süsleyelim, kendimize yeni yıllar için bir şeyler alalım, kendimizi mutlu edelim. Yani mutluluk bu kadar basite indirgenmemeli bence. Zaten bunun vereceği mutluluk en fazla birkaç hafta sürecektir. Ki birkaç hafta bile değil. Yılbaşının ertesi gün uyanıp, tamam bitti, ne oldu şimdi?
Yani tabii canım, 2024'teyiz, ne oldu şimdi falan. Yani bence de bu kadar abartılma gerek yok. Tabii eğlence falan güzel şeyler. O konuda sıkıntı yok ama öyle, hani Noel Baba adına üzülüyorum. Aziz Nikolas adına üzülüyorum daha doğrusu.
Ama bunlar zaten evet. Yani kapitalizm için yapılmış bariz şeyler.
Evet, çok komik değil mi? Hristiyanların buna ses çıkarmıyor oluşu da çok enteresan bence. Yani dinen rütbeli birisi var. Adam, yani sen ona kalk. Kırmızı tayt giydir, Coca-Cola bunu tasarlasın ve Coca-Cola'ya kimsenin itirazı yok. Arkadaş, sen bizim azizimize neden böyle yapıyorsun diyen yok.
Sanırım onlar için işin kolay kısmı bilinirlik sağlamak. Yani bu şekilde daha fazla insana ulaşıyor. Bizim bakış açımız gibi bir bakış açıları olduğunu zannetmiyorum. Bizim belirli kutsallarımız vardır ve onu alaya almamız mümkün değildir. O bizim için hep kutsaldır. Ama onlar bu şekilde farklı inançlardan insanlar da sırf eğlence adı altında kutluyor ve onların aslında kültürlerini devam ettiriyor.
Evet.
Bu yüzden ses çıkartmıyor olma ihtimalleri yüksek.
Cadılar Bayramı gibi yani.
Cadılar Bayramı onlar için çok farklı bir. Yani o tamamen eğlence üzerine.
Yani bu zaten Hristiyanlıkla pek bir alakası yok.
Evet. O farklı bir kapitalizmin oyunu.
Öyle ama şeyde de var ya, Bulgaristan'da. Neydi? Bocuk gecesi miydi? Neydi?
Gocuk ya.
Gocuk üstte giyilen şeydi zaten, pardon. Yani işte kötü ruhların dışarıda gezindiğine inanılıyormuş. Bu yüzdenmiş. Ya ben 31 Ekim doğumlu olunca çok şeyim bu konuya. Hakimim yani. Halloween'dır, gocuktur, bocuk.
Ben Allah kabul etsin deyip geçiyorum.
Amin kardeşim.
Benlik çok bir şey yok. Bal kabağı falan. Garip bunu alet etmeleri. Sen bir bal kabağısın. Tatlı yapmaya falan hazırlıyorsun kendini. Bir bakıyorsun içine oymuşlar ve süsleyip kenara koymuşlar seni.
İçine ışık koymuşlar falan.
Ya yani bal kabağı için de biraz üzücü. Bak mesela bal kabağı olsaydın ve 2024'ten işte ilk ya da 2023 yılından başka bir şey bekliyor olabilirdin ve senin içine oyup bir şekilde seni süs haline getirebilirlerdi. O yüzden çok fazla uzun vadeli planlar yapmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
Peki bir erkek neden aldatır?
Bir erkek egosunu tatmin edemediği için aldatır.
Ego sahibi durumluyorsun.
Yani kendini erkek gibi hissedemediği için. Bence en önemli şey bu. Ha, gerçekten şerefsizler vardır. Onu hiçbir şey duyuramaz. O konuda ya hiçbir şey yapamıyoruz tabii. Ama bence evet, erkeğin aldatmasının ilk nedeni o erkeklik duygusunun tatmini durumla ilgili. Yani dışarıda biri ona sensin, aa çok iyisin dediğinde ve evdeki kadın onu eleştirirse, ya da evdeki değil direkt elindeki kadın, dışarıdaki kadın daha cazibeli geliyor. Çünkü o onun tamamen egosuna dokunuyor. Onu yargılamıyor, onu sorgulamıyor. Ama evde öyle olmuyor. İşte maddi durumdan eleştirebilir, çoraplarını yere attığı için eleştirebilir.
Bunu yapmıyor muyuz? Yapıyoruz.
Yapıyoruz ama dozunda. Yani kimi kadın var gerçekten temizlik hastası ve evde erkeğe asla huzur vermiyor. Buna bir kadın olarak ben bile asla dayanamazdım. Yani hayatı bazen akışına da bırakmak lazım. Her şeyi kontrol etme çabası çok sağlıklı değil.
Kesinlikle. Özellikle erkekler birazcık kontrol edilmek istiyorlar ama bence.
Biraz edilmek istiyorlar ama çok annelik değil de yine de yönlendirmeye ihtiyaç duyuyorlar.
Gerçi bazı kadınlar da yönlendirilmeye ihtiyaç duyabiliyor.
Değişim gösterebiliyor bu ilişkilerde.
Kimin daha eril, kimin daha dişil olduğunu.
Evet, yani o eril ve dişil dengesini kaybetmemek lazım. Bazı şeyleri de, bazı sorumlulukları özellikle erkeğe bırakacaksın. Eril olarak onu üstlenmeyeceksin. Yani bence bu da erkeğin duygularını tatmin ediyor. Yani ben niye işte evdeki bir şey bozulduğunda tamir edeyim ki? Edebilirim.
Kesinlikle.
Ama o da bir şey sorumluluğunu alsın.
Peki kadınlar ne ister?
Kadınlar çok şey ister.
Gerçekten.
Yani tek bir şey işte kadın için şu olmalı değil. Erkeğin, evet erkek onu düşünmeli. Yani gelirken ufacık bir çiçek de getirse onu mutlu edebilir. Ya da o gün gün içerisinde attığı ufak bir mesajla çok fazla şeyle mutlu olabilir. Ama erkekler genelde öyle çok bakmıyor. Böyle kadınlar hep lüks şeylerden mutlu olurmuş gibi bir algı var. Kadın çok fazla şeyden mutlu olabilir ve çok fazla şey isteyebilir o yüzden.
En pahalı diyor işte, bir bileklik alıyor, bir şey oluyor falan. Ben sana daha ne yapayım? Bilekliği alıyor, veriyor. Diyor ki sana bunu aldım.
Lütufmuş gibi.
Evet. Sağ ol ya.
Yani bu geçmiş dönemdeki avlanmakla aynı. Getirip böyle kadının önüne hayal bırakıyor. Senin için avladım. Kardeşim benim için değil ama bu.
Ay sağ ol ya. Gerçekten çok. Yani ortada duygusal bir şey yok.
Aynen öyle. Yani onun yerine gerçekten kadının seveceği çiçeği arayıp bulmuş olsa, o kadar pahalı bir hediye yerine çok daha mutlu olabilir kadın.
Geçen gün çok sevdiğim bir abla, isim vermeyeyim şimdi, şey yaptırmış, eşi elemanını yollamış, şu en pahalı çiçeklerden bir buket yollamış eve. O onu çok bir şey yapmış olarak görüyor. Ama kadın diyor ki yani bir papatya getirseydi, kendisi verseydi.
Evet.
Erkekler bunu anlamıyor.
Yaptım ya işte.
Daha ne yapayım ben? Elemanı göndermişim, en pahalı çiçeği göndermişim, evine göndermişim. Sürpriz.
O işler öyle olmuyor işte. Yani bir doğum günümde eşimin iş yerine pasta göndermesiyle benim şoka uğramamla aynı şey. Hayır kardeşim, ben niye iş yerindekilerle kendi doğum günümü kutluyorum? Sen bana özel şekilde o pastayı getirebilirdin, beraber kutlayabilirdik.
Olsun, gönderdim, yiyin işte yani.
Evet, gönderdim. Hani insanlar da zorla benim doğum günümü kutlattı gibi oldu. Ama bu düşünülmüş bir şey değil. Hani doğum günü nedir? Pastadır. O zaman pasta göndermeliyim. Bu mu gerçekten? Bu kadar mıyız?
İşte belki. Yani şimdi böyle bir romantiklik olmayınca şey yapayım.
Evet, ama bu genel olarak kültürümüzden de kaynaklı maalesef. Erkek çok duygusal olmasın, ağlamasın. Yani duygularını bastırdıktan sonra bu duygusal aktiviteleri nasıl gerçekleştirsin bu adamlar?
Ya bir erkek sokakta böyle utanmadan çiçek taşıyamıyor ya.
Evet. Ya ben hatırlıyorum babamın siyah poşetle anneme çiçek getirdiğini. Evet. Bayağı siyah poşete sarılmış böyle. Niye illegal bir iş yapıyormuşsun gibi davranıyorsun ki? Çok güzel bir şey yapıyorsun sen. Eşini mutlu ediyorsun.
Ama işte bu nedense utanç verici olarak algılanıyor.
Evet.
Evet, utanıyorlar bundan gerçekten.
Ya, kültür olarak çünkü buna çok açık değiliz maalesef Atı. Duygusallık kadına ait, ciddiyet erkeğe ait. Yani bu şekilde kodlanmış ve çocuk yetiştirilirken işte erkekler ağlamaz. Sen buna mı takılıyorsun falan gibi böyle duygularını hiçe sayarak.
Ama günümüzde böyle değil artık.
Evet, günümüzde daha bilinçli.
Bence bizim nesil bunu aşar gibi ya.
Şu an bence onun mücadelesi var, onun sancıları var. Hani bir şeyler yapabilecek gibiler ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Böyle bir sancı dönemi ama bizden sonraki nesiller belki bunu daha iyi şey yapabilir. Yani yine de çok çok fazla beklentide olmamak lazım erkeklerden.
Bence de bir şey istiyorsan net söyle.
Evet. Yani bunu kesinlikle öğreniyorsun zaman içerisinde bir erkekle yaşarsan özellikle. Bir hediye istiyorsan böyle onun gözünün içine bakıp beklemeyeceksin. Yani o oluyorsa söyleyeceksin ya da doğum gününe bir sene de önceden söyleyeceksin ne istediğini.
Hayır, bir sene önceden söylemeyeceksin ya.
Unutur onu.
Unutur tabii kızım. Hangi erkek onu akılda tutar bir sene öncesini?
Neyse, burada düşünceli erkekleri de çok fazla yermeyelim. Belki vardır. Yani var diyorlar ama şehir efsanesi de olabilir, bilemiyorum. Bazı noktada çok fazla hayatla mücadele var. Özellikle bu şartlarda. Ona da çok kafa yordukları için çok inceliğe de vakit ayıramıyor olabilirler. Ama bu içten gelen de bir şey.
Evet, yani maddi, materyalist bir yerden düşünmemek lazım.
Yok, ben bunu materyalist olarak düşünmüyorum. Hani parası yok, yapamıyor gibi düşünmüyorum. Ama hayatla o kadar mücadele var ki. Yani şu anki dönemde işte herkesin başında bir sıkıntı var. Ya sağlıkla ilgili ya maddiyatla ilgili. Ve hayat mücadelesine çok fazla odaklandıklarında bu tarz şeyleri en sona itiyorlar. Hani kafam rahatlasın da. Şu sıkıntıları atlatayım da hallederiz ya.
Aynen, düzeleceğiz inşallah be falan modunda. Bir de kadınlar bence anlaşılmak istiyor. Yani en azından ben öyleyim.
Kesinlikle.
Yani en büyük şeyim anlaşılmak. Ne olur beni anlasın ya.
Evet, yani hediyelerden ve sürprizlerden önce kesinlikle anlaşılmak geliyor. Mantıklı.
Çok mantıklı tabii ki ya.
Erkeklerin çoğu dinlemiyor. Çünkü tamam yaparız, hallederiz ya. Aynen.
Kadın bir şey anlatıyorsa onun dinlenmesini istiyor. Kadın süreç odaklı, erkek sonuç odaklı.
Yine de sonuç olarak erkekler düz varlıklardır. Bence dünyanın sonuna kadar bu problem çözülmeyecek. Tabii kadınlar canım. Sürekli erkeklerden ince bir şey bekleyecek ve erkekler sadece sorunu çözmeye odaklanmaya devam
edecekler bu arada ya. Böyle konuşunca erkeklere bakışımı değiştirdim. Böyle bir yumuşadım sanki. Ben burada söyleyecektim aslında biraz.
Feminist
dalga geçecek.
Yani ben de öyle olacak diye düşünüyordum ama evet, şu an biraz.
Çünkü biz bu konuyu seninle dün akşam konuşurken
hiç böyle olmamıştı.
Hiç böyle olmamıştı. Sen bir yumuşadın.
Biraz şey durup düşününce.
Ya dinlerse korkusu.
Ay, düşüncelerimi her zaman net olarak ifade etmeyi severim. Düşündüğüm şey dilimdedir. O yüzden ondan saklayacak pek bir şeyim yok. Muzdarip olduğum şeyleri de direkt ona söylüyorum. Öyle şey değilimdir sinsi kadınlardan. Hani ben bunu sonra kullanırım, cebe atayım da sonra burnundan fitil fitil getiririm. Hayır. O an sinirliysem o an zaten fitil fitil burnundan getirmeliyim.
Ay, o sinsi kadın benim galiba ya.
Yok. Asla, cebe atayım da onu süründüreyim. Vakti geldiğinde de taşı gediğine koyarım falan. Hayır.
Ha yok, o anda tepki veririm ama sonra yine kullanırım ben onu.
Ben o an bütün tepkimi, bütün içimi dökerim. İşte ağlarım da, zırlarım da, kızarım, söylenirim. O an onu çözmem lazım. Ben zaten uzun vadeli bir şeyi içimde taşıyamam. Erkolar, sizlere biraz acıdık, üzüldük. Evet, haklısınız. Ama bizi de anlayın. Şefkat.
Tek istediğimiz anlaşılmak.
Biraz da nezaket.
İlişkiler biterken, kadınlar bir anda unutabiliyorken erkekler neden unutamıyor?
Çünkü kadınlar ilişki bitmeden önce çok fazla çabalıyorlar zaten. Hani o süreç içerisinde beni duy, beni gör, bak ilişkimizde bir problem var, çözelim. Elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. Bu çabayı sarf ederken zaten aşama aşama o duygularını da yitirmeye başlıyor. O ilişki bitirme noktasına geldiğinde kadın duygusunu çoktan o yolda tüketip bitirmiş oluyor. Ve erkek lay lay lom, problem mi vardı ya? Hani bir şey mi vardı? Deyip birden bitmiş bir ilişkiyle karşılaştığında şok yaşıyor. Kadın zaten o aşamaları o uzun süre içerisinde yaşamış. Duygularını bitirmiş, bırakmış. Erkek o şokla unutamazken kadın zaten ben elimden geleni yaptım deyip bırakıp gidiyor. bir erkeği değiştirmek bir kadını değiştirmekten çok daha zor. Yani biz kadınlar olarak değişime bence daha açığız ve bulunduğumuz ortama, şartlara, duygulara daha fazla adapte olabiliyoruz.
Sen şu an kendi adına konuşuyorsun.
Ben genel olarak etrafımda gördüğüm, gözlemlediğime göre konuşuyorum. Hmm. Yani bütün ilişkilere baktığında ortada bir problem varsa kadın daha probleme göre evrilip kendi hayatını çeviriyor onu. İkiler daha düz, problem mi var? Yani bunun için bir yol görmüyor. Ya problemi tamamen ortadan kaldıracak ya da problemi görmezden gelecek. Kadın o probleme göre de şekil alabiliyor.
Bilmiyorum ama ben hiç şekil alamıyorum ya.
Yani genel olarak diyorum zaten.
Beni katmıyorsun bu kategoriye.
Evet, genel olarak ama evet. Dışında da kalabilen şeyler var.
Hiç şekil alamam vallahi. O şekil alacak.
Yani evet, kadınlar daha ince varlıklar. O yüzden daha fazla şeyde takılabiliyorlar.
Bir de erkek konforundan da rahat geçemiyor.
Evet, evliyse özellikle. Evet. Böyle bir durumda işte ya, kurduk ya düzeni. Çünkü sonuç odaklı ya. Evet, yaşıyoruz düzenimiz, ya.
Ekmeğimiz var, suyumuz var. Evet. Daha ne olabilir ya?
O yüzden kadının istediği daha farklı. Yani tabii ki hayatla da mücadele edelim ama benim de bir duygum var, düşüncem var, hissim var. Bunu erkeğin görmesini istiyor. Çok da olmuyorsa zorlamanın anlamı yok bence. Yani tabii ki burada şimdi çok narin erkekler de vardır. Duygusal. Onları da yani dediğim gibi şehir efsanesi, böyle şeyler de var diye biliyoruz ama o yüzden genelleme de yapmayalım. Herkesin günahını almayalım.
Kanki, benim ilişkilerle ilgili bir sıkıntım var. Yani sıkıntı mı diyeyim? Ne diyeyim, bir olayım var yani. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Her şey yani iyiyken de, her şey çok iyiyken de, böyle love bombing'in zirvesindeyken de ya da böyle işler kötüye gittiğinde, işte kavgadır, ayrılıktır vesaire. Ben bunu karşımdaki insana net bir şekilde söyleyebiliyorum. Diyorum ki ben böyle böyle hissediyorum, böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu gidişatı çok güzel bir şekilde konuşuyorum. Kendi hislerimden, duygularımdan bahsedebiliyorum. Ama ve lakin karşımdaki insan bana o anda hiçbir şey söylemiyor. Ben arkamı dönüyorum arkadaş. Hemen kalem kağıt çıkıyor. Benim arkamdan bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Ondan sonra bu bana veriliyor. Yani biz seninle konuşmuştuk yani. Hani sen bana o anda hiçbir şey söylememiştin ya.
Şimdi şöyle, ama erkekler bizim kadar komplike varlıklar değiller. Hatta belirli bir şey vardır mesela. Aslında ben haklıyım ama sen kelimeleri çok daha iyi kullandığın için sen haklıymışsın gibi oldu diye bir erkek tabiri vardır. O yüzden bizim böyle biriktirdiğimiz o bir sürü fikirler var ya, işte bana bunu yapmıştın, bunu demiştin, şöyle oldu, böyle hissettim gibi, böyle hepsini bir depolamada tutup birden önüne sunabiliyoruz. Onlar için düşünmesi gereken bir şey bu. Onu düşünecek, bulacak adam ya, üzerine analiz yapması lazım.
Çok iyi iş.
Evet, çok
iyi. O anda hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor mesela. Hiçbir şey demiyormuşsun gibi, kapı duvar sanki. Ama sonradan o kalem kağıt, bilmiyorum, kalem kağıdın
etkisi midir? Belki de biz iç monoloğu çok fazla yapıyoruzdur. Bu yüzden kelimeleri kullanmamız çok daha iyidir, bilemiyorum. Erkekler bu kadar zihninde tutmuyor problemleri. Onlar için anlık, o an hislerine nasıl tepki vereceğini biraz düşünmesi gerekiyor. Ve konuşma esnasında bunu sana aktaramıyor olabilir. Onun için biraz düşünmesi lazım. O zaman sen şeyde, sana zaman veriyorum. Ben senin için konuşuyorum burada. Bir hafta sonra gel, karşılaşalım.
Yok, onu da, o da değil. Yok, illa o kalem kağıt olacak. Sonra da ne diyorsun?
Belki de kendini çok net ifade ettiğin için karşı taraf kendini kelimelerde yetersiz hissediyor. Yani seni tatmin edecek bir cevap veremediği için hiç cevap vermemeyi tercih ediyor.
Hiç, sonradan ben buna yazarım.
Evet, böyle bir şey olması çok mümkün. Yani sen kendinden çok eminsin, kelimelerinden çok eminsin. Bir cevap bekliyorsun, o da diyor ki ben bunu tatmin edemem kelimelerimle, ben bunu başaramam, o yüzden üzerine biraz düşüneyim, araştırayım, yazayım, bu şekilde vereyim. Ya da senin o duruşundan da belki bir, hani olayın kötü tarafa gidebileceğini de düşünüyor olabilirler. Şu an bu çok sert bir tepkide, ben bir şey söylersem ters tepebilir. O yüzden onun bana...
Yok, hiç öyle sertte olduğunu düşünmüyorum yani.
Ama böyle bir enerji sunuyor olabilirsin.
Ama şey de değil, sadece kavga esnasında dediğim bir şey de değil. Hani böyle dediğim gibi işte, atıyorum yani basit olacak ama ben seni çok seviyorum gibi. Basit bir şey bile.
Belki de senin seçimlerin yanlıştır.
Evet, benim seçimlerim yanlış olabilir. Sonra da şöyle bir şey fark ettim kankicim. Bunu bana tek yapan erkekler değil, bana bunu en yakın arkadaşım da yapıyor.
Ben mi?
Evet, sen bu tepki vereceğini biliyordum. Yani biz İrem'le çok uzun yıllardır arkadaşız. Ve bana ilkokuldayken evime mektup gönderdi.
Ama ilkokulda gönderdiğim mektubun bir hevesi vardı. Gidip postaneden pul yapıştırıp özellikle pembe panterli bir zarf ve mektup kağıdı seçip ve onu
bana ulaştırabilmek.
Evet, 4. 5. sınıftaki bir çocuk özgüveniyle gidip postanedeki kadına uzatmak. İşte ben bunu göndermek istiyorum demek benim için çok havalı bir şeydi.
Pembe panterli olması pembe çok panterli önemli.
Önemli. Çok özendim çünkü o yüzden ona. Çünkü evet, MSN vardı ve sen bana o zaman cevap vermiyordun. Dedim ki ne yapmalıyım o zaman? Mektup göndermeliyim. O zaman mektup arkadaşlığı gibi bir olay vardı ortamlarda, hani bahsediliyordu. Bu bana çok havalı ve çok hoş gelmişti.
Abi çok saçma, hani görüşmediğin insan olsa anlarım. Ya da mesela aşırı böyle samimi olsak o zaman için belki. Ama çok samimi değildik.
Çok samimi değildik.
Değildik yani. Bana trip atıyor ya. MSN'ini hiç açmıyorsun. Maşallah yazmış bana.
Evet, biraz
pembe panterli kağıtla.
Tripkolik bir genç olduğum doğrudur.
Sonra ben bu kalem kağıt olayını düşününce bana niye böyle yapıyorlar hani? Acaba neden hani? Ya çok aşık olduğunda da yüzüme değil arkamdan hep. Ya da böyle kötü, arabası kötü olduğunda da hep arkamdan yazılıyor. Niye kimse bana yüzüme bir şey demiyor? Sen niye benim yüzüme bakıp sen de hiç MSN'ini açmıyorsun maşallah demedin de
oturdun. düşünüyorum. Yani ben şu an mantıklı bir şey bulmaya çalışıyorum.
Sen düşün, mektup yazarsın bana.
Pulla uğraşamayabilirim ama olsun. Ne yaparım? Instagram'dan falan fotoğrafını çekip gönderirim WhatsApp'tan.
Tabii canım, Instagram'dan gönder. Zaten telefon numaram falan yoktur sende.
Yok yok, Instagram birazcık daha şey olur. Gönderip kaçmalık olur. Bilmiyorum yani, insanların duygularını almaya mı açık değilsin acaba?
Ne bileyim ya.
Yani öfke de aynı şekilde.
İnsanların duyguları ben orada yokken depreşiyor galiba.
Bilemiyorum, bence insanlar sana duygularını aktarmak istemiyor. Çekimsel kalan bir taraf.
Ha, buna çok üzüldüm. Yüzüme yüzüme söyleyin arkadaş, arkamdan hiç çevirmeyin ya.
Ya çünkü senin birden ısıran bir tarafın da var böyle öfkelendiğinde, özellikle hani tartışmalı konularda birden gözün dönebiliyor. Tabii mutluluk durumlarını bilemiyorum ama onu ben aktardığımı düşünüyorum ama yine de bunun üzerine bence biraz çalışmalısın. İnsanların duygularını almaya açığım gibi.
Yani ne hissediyorsan söyle değil mi bana? Ben seninle konuşuyorsam bana ne hissettiğini söyler.
Pek çok kişi de boğuluyorsa demek ki problem senden kaynaklı.
Değil mi? Bence de öyle. Ben de öyle düşünüyorum.
Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor.
Yani benim ilkokuldayken de arkadaşım mektup gönderiyorsa, üşenmiyorsa, postaneye gidiyorsa, yani burada bir sıkıntı var.
Ama özgüvenli bir çocuktum ben. Postaneye gitmeyi seviyordum. Fatura falan yatırıyordum ben.
Vay canına.
Ya, tabii ki. Bunların daha sonra tabii ki annem tarafından bilinçli olarak yap, büyüyünce öğrendim.
Helal olsun ya.
Ama konumuz bu değil. Konumuz ilişkiler.
Erkolar kapatılmasın yine de.
Yine de kapatılmasın.
Yok, kapatılmasınlar.
Bazen zorlar ama çözülür. Onlar evet, da yola getirir.
Peki gerçekten erkoları pohpohlamak zorunda mıyız ya?
Yani bazı durumlarda evet. O ego dengesini bence kurmamız gerekiyor. Çünkü fazla ego da senden uzaklaşmasına sebep olabilir. Ama birazcık sensin, iyisin, hoşsun diye onların egolarına dokunmak bence onlardaki merhameti uyandırıyor. Hmm. Tabii dozunda ve her erkek için geçerli midir bilemiyorum.
Yani ben mesela erkekleri pohpohlayamam ya, bana ne modunda olan bir insanım. Bunu dinleyen kızlardan da varsa yani bu şekilde düşünen, oğlak erkeğini tavsiye ediyorum.
Oğlak ama erkeğini sonra hiç ağlarsınız, dikkat edin.
Yok, ağlamazlar ya, bir şey olmaz.
Bir şey olmaz değil mi anne? Bir şey olmaz.
En kötü duygularını ifade edemiyorlar.
Evet.
O kadar. Onun dışında sıkıntı yok.
Yani kadın erkek ilişkileri yıl olmuş 2024. Hala evet, çözülebilmiş değil ama göreceli bir kavram.
Beyin olarak çok farklıyız gerçekten. Enerji olarak da.
Evet, onlar daha basite indirgiyor. Yani en basitinden bir olay anlatıyorsun, onlar sonuca odaklanıyor. Ve fikir vermeye çalışıyorlar. Hayır, benim senin fikrine ihtiyacım yok. Benim anlaşılmaya ihtiyacım var. Yani özellikle benim eşim de onu çok yapıyor. Tamam, böyle böyle şeyler yaşamışsın, şunu yap. Hayır, ben onu yapmak istemiyorum. Sadece beni anla ve bana sarıl. Evet, onlar daha tamamen çözüm odaklı. Ne yaşamış, bunu yaşamış işte. O insan onu üzmüş mü? Tamam, mesafe koysun. Hayır, ben o insanı seviyorum.
Sadece mesafe koyamam.
Koyamam. Sadece anlaşılmayı bekliyorum şu an senin tarafından. Yani tamamen sonuca odaklı olduğumuz için biz gidiş yolunu ele alıyoruz. Onlar sonucu ele alıyor. Bu yüzden aslında bambaşka varlık.
Sen canını mı sıktılar? Gideyim döveyim. Tamam, sonucu buldun. Aferin, süpersin.
Şimdi ne olacak?
Sen anlaşılmadığınla kalacaksın.
Evet. Yok, onu da öğreniyorlar. Yavaş yavaş dikte ederek hani bunu da söyleyebiliyorsun. Hayır, benim buna ihtiyacım yok. Tamam, söylediğin şey çok mantıklı bile olabilir ama ben bunu yapmak istemiyorum. Sadece beni anla, bana hak ver. Bu kadar.
Evet.
Yani hatta diyorlar ya, bir erkek nasıl davranması gerektiğini en yakın arkadaşından örnek alsın diye.
Tabii ki, kesinlikle katılıyorum.
Ama erkeklerin çoğunluğu fark etmiyor maalesef. Yine de farklı varlıklarız. Yani o eril dişil dengeyi kaybetmediğimiz sürece bir şekilde ortak yolu bulabiliriz. Ve şu aralar özellikle pek çok ilişkide şunu fark ediyorum. Kadın güçlü olmayı, nasıl diyeyim sana, dişil enerjinin
güçsüz olduğunu,
özelliklerini uygulamayı güçsüzlük olarak görüyor. İşte bunu kiminle konuşsam, örneğin evde büyük bir iş var. Yani bir koltuk çekilecek, bir avize asılacak, bir şey olacak. Diyorum ki
perde asılacak mesela.
Perde asılacak, evet. Yani bu kadın için daha zorlu bir durum. Erkek için çok daha basit bir iş. Diyorum ki neden eşini beklemiyorsun ya da neden eşinle bu işi paylaşmıyorsun? Aa, ben güçlüyüm, onu bekleyemem. Ben kendi başıma kendi işimi hallederim. Hayır, bu güçsüzlük değil, bu fıtrat meselesi. İşte dediğim gibi insanlarla konuştuğumda şey diyor. İşte kendi ayaklarının üzerine durmaya başladığın zaman, güçlü olmayı öğrendiğinde bunları artık yapamıyorsun. Bunları bir erkeğin yapmasını bekleyemiyorsun. Hayır, bu güçle hiçbir ilgisi yok. Zaten eşin olmadığında ya da işte erkek arkadaşın, sevgilin, baban, bu herhangi biri olabilir. Hı. Yanında olmadığında ben de her şeyi yapabilirim. Ya elimden her iş gelir. En basitinden şu an böyle sosyal medya diye bir şey var. Giriyorsun böyle Google'a. Hı hı. Neyi nasıl yapabileceğini her şeyi detaylı anlatıyor.
Tabii
güç
ki,
kuvvet
evet.
Mi? Onu da yaparsın. Ama neden biz bu dengeyi bozalım ki?
Aynen öyle. Görev paylaşımı, evet, çok önemli bu yüzden.
Ya bu genel olarak düzende de güçlü kadını öyle bir empoze ettiler ki erkekle yardımlaşarak iş yapmayı güçsüzlük olarak.
Evet, bu sefer erkeğin işi de kadına kaldı.
Bu erkeğin de işine geldi.
Kadın işleri üstlendi, sırtlandı. Sonra ay, sırtım ağrıyor, sırtım çıtırdıyor, kuluncum var falan diye
çünkü
geziyorlar.
Çünkü bütün yükler omzuna
ya da bilir. Rahim sıkıntıları biliyorsun.
Çünkü dişil enerjiyle dişil çatışma enerji içerisine, evet, girdi. Bırak erkek işlerini erkek yapsın. Bunun güçsüzlükle hiçbir ilgisi yok.
Aynen öyle. Sen biraz daha naif ol. Biraz daha bir çekil kenara bakalım.
Tabii bu
yapsın
çalışma
yani.
Hayatının da getirdiği bir şey. Yani neden benim fıtratıma uygun bir işi ben yapabiliyorken onun fıtratına uygun bir işi o yapamaz? Şimdi bazı şeyler vardır. Ev temizliğinde, ev işinde tamam, çok yetenekli erkekler de var. Bunu da şey yapamam ama özellikle çocuk bakımı gibi konularda kadınlar fıtrat olarak daha uygun. Buna içgüdüsel olarak hazır. Ama diğer konulara da erkekler içgüdüsel olarak hazır yapmaya. Yani mağara adamı tarzında kaldırayım, güçlüyüm, yapayım, bir yer mi döküldü tamir edeyim. Yani gaz vermeye de gerek yok. Bu zaten onun sorumluluğunda olması gerekiyor.
Evet, aynen öyle.
Ben güçlü kadınım imajı altında bütün evin, çalışma hayatının, bütün her şeyin yükünü yüklenip sonra ben çok yoruldum, ben bittim, ben tükendim dememem gerekiyor. Bu benim kendim için de çok büyük haksızlık bence. Bu benim güçsüz olduğumu göstermiyor. Ama işte bu güçlü kadın olma olayını çok abarttık.
Evet, kesinlikle çok abarttık. Yani ama erkeklere eyvallah etmeyelim.
Ya Özlem Tekin değiliz arkadaşım. Biz dağları delelim tek başımıza.
Ya onu da yaparız.
Deleriz.
Deleriz. Deleriz
onda
şimdi yani
yok.
Orada lütfen.
Ama bırakalım dağları delme işi Ferhat'ın olsun. Görüyorsunuz bütün şirinler el üstünde tutuluyor.
Tabii ki.
O güçlü türlü kadınlar hayatla mücadeleyle uğraşırken tırnakları kırılıyor, saçları kırılıyor. Gerek yok.
Ya bir de insanlar gerçekten şey olarak algılıyor. Ya herkes benim üzerime sorumluluk yıkıyor gibi düşünüyorlar bu hayatın içerisindeyken. Böyle düşünmeleri doğal. O anı o şekilde yaşıyorken, o psikolojide takılıyorken o şekilde düşünmek çok normal bir şey. Ama aslında bu senin kendi seçimindi. Buna, evet, uyanmak gerekiyor. Yani bunu sen seçtin. Şu an yaşadığın hayatı sen seçtin. Bütün sorumluluğu üzerine almayı sen seçtin. İşte eril şeyi de ben alırım, dişil şeyi de ben alırım. Erkek ne yapsın? Boşlukta kalsın. Yani o hiçbir şeye şey yapmasın. İşte işe gitsin, gelsin. Sen de işe git git gel, çocuklara bak, yemeği yap, ev işini yap. Erkek hiçbir şey yapmasın. Yani bunu sen seçtin. Aslında onun sorumluluğunu da sen yükleniyorsun. Bunu birazcık farkında olmak gerekiyor.
Başından beri böyle aldığından kaynaklı erkeğin de çok işine geliyor. Sonra diyor ki sen yapıyorsun zaten. Bana ne gerek var?
Yapınca da beğenmiyorsun oluyor sonra. Evet. O da var mesela.
Yani bu eleştirel yanımızı da bence kesinlikle törpülememiz gerekiyor. Bir şekilde bir yardım talep ediyorsa onun yaptığı işi görmezden gel. Yani hataları varsa düzgün bir şekilde başka bir zaman söyle. Ama senin işini kolaylaştırıyorsa aman tamam bırak onu da ben yaparım beceremedin zaten deyip onu da soğutmamak lazım.
Evet evet, mesela işte süpürge ya şuraya kırıntılar dökülmüş süpürüver diyorsun. Sonra ay orası öyle mi süpürülür ya bırak ya sen yapacağın işten ne olur falan diye böyle adama çıkışıyorsun. Sonra adam iyi o zaman sen yap der verir yani kim olsa aynı şeyi yapar.
Evet
yani. Beğenmiyorsan al kardeşim sen yap o zaman.
Bazı dönemlerde işte işler çok yoğun olduğunda çamaşır asma işini eşime veriyordum. Ben kendim başka işleri yapıyordum. İlk bir baktım çok kötü asmış. Yani bütün yamuk yumuk duruyor. Sonra durdum düşündüm bunun yamuk asılmış olması bana ne gibi bir zarar var? Hayır yok böyle de kuruyabilir.
Evet öyle ya da böyle o çamaşır
kuruyacak mı kuruyacak yani.
Sonuçta o çamaşırları benden başka biri görecek mi? Ben onu komşuya götürüp göstermeyeceğim.
Tamam herhangi bir sıkıntı yok o zaman böyle kalabilir. Bir dahaki asışta beraber astık ve ben onun nasıl astığımı gösterdim. Ama o zaman hevesini kırmadım. Tamam böyle de kuruyabilir. Ya yapsın yeter ki.
Yeter ki yapsın.
Çünkü üzerinden bana destek oluyor. Evet. Aynen yani öyle. O süreçte ben de çalışıyordum çünkü. Gündüz ikimiz de çalışıyoruz. Akşam ikimiz de ev işiyle uğraşıyoruz. Dengeli bir şekilde. Şimdi ben evde olduğum için daha fazla ev işlerini götürüyorum. Daha az yardım istiyorum. Ama maddi kısmı da daha fazla ona bırakıyorum.
Yani mecbur.
Yine o dengeyi kaçırmamak gerek.
Aynen öyle. Yine dengeye gel.
Güçsüzlükle güçlülüğün farkını iyice ayırt edin. Ama neden başkasının işini yüklenelim ki? Ya düşün bir markette çalışıyorsun. Sen müdürün işini yapabilirsin. Onay verebilirsin. Bir şeyler yapabilirsin. İşlerin peşine koşabilirsin. Müdür yerine toplantılara girebilirsin. Gibi. Ama neden onun işini de ben yapıyorum ki? Ben onun kadar maaş almayacaksam, onun rütbesinde değilsem. Şimdi ben onun işini yapmadığım için güçsüz ve zayıf mı oldum? Hayır, benim rütbem başka. Benim iş kulvarım başka. Aslında bunun gibi düşünmek o lazım.
Ayrı, evet.
Bu ilişkilerde bir şirket gibi. Herkesin pozisyonu farklı. Herkes kendi pozisyonundaki görevleri yapsın.
Herkesin pozisyonu kendine.
Erkeklerin birazcık daha ama kadınlar ne ister kavramını düşünmesi gerekiyor.
Sen ne istiyorsun mesela?
Ben şefkat ve anlaşılmayı diyorum. Ama şu an zaten o isteklerim karşılanıyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama bazı dönemlerde sürpriz yapılsın istiyorum. Bu beni arada mutlu ederdi. Ama onun haricinde benim için en büyük olay anlaşılmak. Sürprizden de öte. Anlaşılabildiğimi düşünüyorum zaten.
Ben de kesinlikle.
Zaten anlaşılmadığım dönemlerde fark ettim ki gerçekten omuz ve boyun ağrılarım çok şiddetleniyordu. Sonra onu açtıktan sonra fark ettim ki kalmadı o boyun ağrıları. O yükler bile boyun ağrıları direkt anlaşılmakla hafiflemişim aslında.
Ne gibi şeydi anlaşılmama?
Yani işte bazı dönemlerde benim kendi içime dönmem gerekiyordu. İş hayatındaki stres beni çok fazla yoruyordu. Ve bu stresin bocalamasını eve de yansıtıyordum. Bir şekilde işler yoluna gitmiyor. Kendime vakit ayırmak istiyorum, ayıramıyorum. Kafamdaki sesler susmuyor ve sadece ağlıyordum. Eşim o zaman çalışma. Sence bu yeter. Yani bu bir çözüm mü? Hayır. İlk dönemlerde böyleydi. Sonraları ben ona gerçekten hani bu söylemlerin bana hiçbir etkisi olmadığından bahsettim. Hatta beni daha da kötü etkiliyordu. Boyun ve sırtı ağrılarım daha fazla.
Az önce konuştuğumuz şey işte erkek sonuç odaklı. Evet. O zaman çalışma, bırak işi. Ben çalışıyorum zaten.
Ben bizi geçindiririm. Maddi kaygın olmasın. Tamam, konu bu değil ama. Sonraları beni gerçekten dinlemeye, anlamaya, fikir yürütmeye. Hani fikir yürütemese bile evet anlıyorum çok yoruluyorsun. İşte iş ve ev işlerini götürmek seni çok yoruyor. Benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Ya da tamam hadi gel bu işi beraber yapalım. Sen bunu kafana takma gibi bir düşünceyle o işleri benim gözümde küçültüp hafifletmeye başladı. Ki gerçekten o dönemlerde benim ağrılarım birden geçiyordu. Bu şekilde yavaş yavaş hani ben de kendimin nasıl anlaşılmak istediğimi de ifade ettim ona. Çünkü o da müneccim değil sonuçta. Yani bambaşka karakterleriz.
Geçen gün ben de yani bir travmamdan dolayı bir atak geçirdim. Böyle bir ağlama krizine falan girdim. Yani baktığında çok saçma. Evet, mantıken düşündüğünde niye ağlıyorsun? Bunda ağlanacak ne var? Kendime de bunu diyorum bu arada. Ama geldi. Dedi ki yani bence bir şey yok ama anlıyorum hani senin için çok önemli bir şey. Yani bu kadar ya. Bu evet. kadar bir cümle bir şey yani. Söyleyeceğin şey bir cümle. Arkadaş yapın bunu ya. Biz öğrettik bak. Evet, öğrettik evet.
Yani onlar da öğrenmeye açıklardı zaten. Gerçekten dediğim gibi biz de onları öğrenmeye çalışıyoruz. Sadece iki tarafta birbirini gerçekten anlamaya çalıştığında problem oluyor. Bir de sağlıklı bir iletişim kurabiliyorsun. İletişim kuramıyorsan zaten anlaşılmayı beklememen gerekiyor. Önce o sağlıklı iletişimin temellerini oturtacaksın. Ardından da birbirini gerçekten anlamak. Bir şey yapmana gerek yok. Çözüm sunmana gerek yok. Sadece anladığını ve yanında olduğunu belli etsen yeterli oluyor insanın için. Zaten günümüzün problemi bu.
Evet kesinlikle. Kimse kimseyi dinlemiyor.
Anlamak için
kimse uğraşmıyor. Kimse kendini de dinlemiyor ki ya.
Evet.
Yani kimse demiyor ki ben ne hissediyorum, ne düşünüyorum. Bir saniye ya bir şey oluyor. İşte bir öfke var, sinir var. Neden öfkeleniyorum?
Evet.
Kimse kendini de sorgulamıyor.
Bu konuda bilinç birazcık daha yeni nesilde artmaya başlıyor bizim gruptan.
Tabii canım.
Bu şekilde kendimizi anlamaya başlıyoruz. Biz kendimizi değiştirdikçe etrafımız değişmeye başlıyor. Ve son zamanlarda karşılaştığım birçok insan tabii ki bu hayatın da getirisi olabilir. Herkes böyle kendini daha fazla anlamaya çalışıyor. İşte şöyle bir şey yaşıyorum ama acaba bunu neden yaşıyorum diye sorguluyor etrafındaki insan. Tabii bu yaş grubundan bahsediyorum özellikle. Bu sadece kadın erkek ilişkilerinde de değil. Daha bu yaz annemle ilgili bir olay olmuştu. Bir durumda çok şiddetli bir baş ve boyun ağrısı çektiğini söyledi. Sonra ben de ona benim de aynı şekilde ağrı yaşadığımdan bahsettim. Annem de yaşadığı olayı anlattı. Aslında olay böyle oldu. Ben kendimi çok kötü hissettim ama benden kaynaklanmıyordu. Sadece onunla konuştuk. Evet ben seni anlıyorum. Sen burada yanlış bir şey yapmamışsın ama karşı taraftan dolayı yanlış anlaşılmışsın gibi böyle bir ufak sohbetimiz oldu ve ardından durdu dedi ki ya benim boyun ağrım geçti. O olaya bağlı olduğunu tahmin ettim ben. Suçluluk hissetmiş ve biri tarafından anlaşılmamış. Anlatamamış. Bunu konuştuğumuzda da durdu hemen dedi ki geçti ya boyun ağrım. Sadece gerçekten anlaşılmayı bekliyormuş. Bir şey yapmadım orada. Sadece onu dinledim ve anladım. Bu kadar. Bu evet. olayın sonucunu da değiştirmedi. Bu yüzden sadece kadın erkek ilişkileri değil. Bu aile ilişkileri de olabilir. Arkadaşlık ilişkileri de olabilir. Gerçekten birbirimizi anlamamız gerekiyor.
Tamam. Eme seni mi açmadığım için, sana cevap vermediğim için özür dilerim kankicim.
Seni affediyorum. İyi ki varsın.
O zaman seni anlamadığım için özür dilerim. Ya şey de enteresan. Ya o zaman bu kadar samimi olmamamıza rağmen bizim yine bir anımız olması. O yaşlarda bile. Yapıyor musun meditasyon?
Ara ara yapıyorum. Ve çok iyi geliyor. Özellikle bazı dönemlerde düşüncelerimin içinden çıkamıyorum. Sanki böyle bütün fikirler birbirinin peşinde kovalıyormuş gibi. Hangisini tutup nasıl bir sıraya koyabileceğimi asla bilemiyorum.
Yapamıyordun ya. O yüzden bir sorayım dedim, yoklayayım.
Ha, arada yapıyorum. İşte o düşüncelerimi sakinleştirmek için arada yapıyorum. Ama işte şey, kendim direkt meditasyon değil de işte bir şeyler, podcastlerdeki meditasyonlar. Hani birinin anlatımıyla olan meditasyonları yapıyorum. Onlar çok iyi geliyor.
Yönlendirmeli.
Evet. Onlar beni direkt sakinleştiriyor. Ama her zaman yapmıyorum. Çok sıkıştığım dönemlerde yapıyorum. Gerçekten büyük rahatlık.
Sıkışmadan önce de yap. Yani onu alışkanlık haline getirirsen senin için iyi olur.
İlişkilerden meditasyona gelmek de.
Olsun, her şeyi konuşacağız. Goy goy yapacağız dedik. Her şeyden konuşacağız dedik.
İlişkilerde de sıkışırsak meditasyona başvurabiliriz.
Tabii ki.
Ama tek başına meditasyon anı kurtarır. Uzun vadede ruhunu eğitmeyi öğrenemediğinde o da işe yaramıyor. Yani şu aralar biraz şeyim, kendimi geliştirme aşamasındayım aslında. Ne yapacağımı çok bilmiyorum.
Artık korkmuyorsun değil mi?
Meditasyonla mı?
Evet.
Hayır.
İyi, çok şükür.
O konuları açtık, ruhani şeylere o kadar korkum kalmadı. Yani sanki ben böyle kaybolabilecekmişim gibi hissettiriyordu. Böyle çok uçuk yine meditasyonlar yapmıyorum ama kendimi ve zihnimi geliştirmek için farklı yollar deniyordum. Bunlardan bir tanesi günümü planlamaktı. Sonra fark ettim ki bu hiç bana göre bir şey değilmiş. Günümü her anına kadar planladığımda ben daha fazla strese girip baş ağrısı çekiyorum. Sabah kalkacağım, kahvaltı yapacağım, sonra şu işimi yapmam lazım. İşte mutlaka gün içinde kendime vakit ayırıp kitap okuyacağım. Kardeşim, kitap okumak ruhuna iyi geldiği için okuyorsun. Neden stres yapıyorsun bunu? Allah'ım, bugün kitap okuyamadım, ben nasıl bir insanım? Kendimi nasıl geliştireceğim? Sonra bunun bir eziyet olduğunu fark ettim. Şu an onu yapmıyorum. Ama bir yandan iyi geldi. Çünkü zaten düşüncelerimi toplayamıyordum. Baktım öyle olunca bir de strese giriyorum. Tekrar eski rutinime döndüm de bir tık daha rahatladım. Bedensel olarak bir şekilde gelişmeye uğraşıyorum. Hayat tarzımı değiştirmekle ilgili, işte çalışmayı bırakıp farklı bir düzene adapte olmakla ilgili uğraşıyorum. Ya ruhuma ne iyi gelir onu araştırıyorum. İşte onunla ilgili bir şeyler deniyorum. Ama bu aralar fark ettim ki gündüz gece fark etmez, mum ışığında, mum yakıp sakin bir müzikle örgü örmek, kitap okumak, bunlar bana çok iyi geliyor. Mutlaka denemelisiniz.
Örgüyü ben yapamıyorum ya. Hiç yani öyle bir el yeteneğim yok. Kendine sen fazla ponçik bir insansın. O yüzden sen ne takılı.
Ya bence benim o içimdeki kaos var ya, o bıdı bıdı susmayan sesler. Bunun yüzünden ben daha fazla kaos olan bir şeye gelemiyorum. Çok fazla yüksek ses beni çok rahatsız ediyor. O yüzden zaten benim kafamın içinde susmayan şeyler var. Ben niye yüksek ses dinliyorum ki kardeşim? Ya da yaşlanmaya da.
Evet, gerçekten o da olabilir bak. Çok mümkün.
Eskiden işte daha yüksek ses, daha şey. Yani şu an yaş bazında değil ama sanırım ruhani bir olgunluğa erişme olduğu için daha fazla sakinlik. Böyle eğlence mi, işte kafeye gitmek mi? Gürültülü bir kafeye gitmek yerine evde oturmak daha huzurlu geliyor. Büyümenin işaretleri gibi. Gece saatlerce otur, ödev yap. Eğlen, kahve iç, sabaha kadar otur. Bunlar hep bir tempoydu. Şimdi sadece otur.
Hadi oturalım, muhabbet edelim. Evet. Ses kaydı da alalım.
Kesinlikle sakin bir ortam olsun. Bu ilişkiler olayına bence biz artık bırakalım. Çünkü ne zaman ilişkiler diye başlasak sonu illa farklı bir şeye dönüşüyor.
İlişkiler diye başlamadım ki, yılbaşı olarak başladım.
Ha evet, doğru. Peki senin 2024'ten beklentin nedir?
Yani bu yılın ortalarında beni bir salın diye başladığım modumu hala devam ettiriyorum ama aynı şiddette değilim şu anda. Yani beni salmasalar da olur gibi. Yani aslında hiçbir şey değil gibi. Ya ben biraz adrenalin istiyorum galiba ya. Bana bir böyle bir paraşütle atlamak falan lazım.
Şunu da fark ettim. Büyümeye başladıkça ben o adrenalin tutumu yerini korkuya bırakmışım.
O korku zaten oluyor. Sana muhtaç bir insan olduğu zaman başlıyor o korku. Ondan sonra şu anda bende de hala bir ölüm korkusu var. Diyorsun ki hayır, yani şu anda olmaz. Şimdi ölemem, ölmek için çok şey geç artık. O yüzden o korku oldu. Ama şu anda bu aralar bir geri gelmeye başladı benim şeyim.
Biraz daha büyümeye başladı.
Böyle bir
başladı.
Motora binebilirim gibi, şu an paraşütten atlayabilirim gibi, işte sağa sola zıplayabilirim gibi bir his var içimde. Yani aynı şey, istekler gelmeye başladı yavaş yavaş. Bakalım neler yapacağız. Yazın göreceğiz. Ama bunları sensiz yapacağım.
Umarım 2024 senin için adrenalinle huzurlu.
Evet, onu istiyorum. Heyecan istiyorum ya. Bir heyecan şeyim geldi benim, zamanım geldi.
Şu an konudan çok bağımsız olarak kafamda bir konu var.
Fark ettim. Bakışlarından dinlemiyorsun çünkü beni.
Hayır, dinledim. Seni anlamaya çalışıyorum.
Anlıyorum. Heyecan istiyorsun.
Bazen kendimize işte bu kitap okuyalım, kendimizi geliştirelim, sanatla ilgilenelim, bir şeyler yapalım diye çok fazla yüklendiğimizi düşünmeye başladım. Yani ben okuduğum kitabı hayatıma geçiremeyeceksem, yüzeysel bir şekilde okuyacaksam da bir faydası yok zaten. Yani o bilgiyi zaten zihnimde taşımamın da hiçbir anlamı yok. Ama özellikle sosyal medyadan kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Bunun için kendimizi zorluyormuşuz gibi geliyor bazen. Yani diyorum ya, gün içinde kendime vakit ayıracağım, kitap okuyacağım. Ama kitap ne için okuyorsun? Kendin için, kendini geliştirmek için. Bunu bir eziyet haline getirdiğinde zaten bir anlamı olmuyor. Sen böyle zorla ödevinin başına oturttuğun çocuk gibi kendini kitap okumaya zorluyorsun, gelişeceğim diye. Bu da çok sağlıklı gelmemeye başladı. İşte hep bir şeyler yapmam lazım. Bu da kapitalizmin bir oyunu mu bilemiyorum. Bize
hayır, kapitalizmle alakası yok. Bu ne biliyor musun? Kendini uyuşturmanın farklı bir versiyonu.
Evet.
Aslında şey olarak da duygunu yaşayamadığımı fark ettim ben şahsen yani. Şimdi bir şey oluyor, öfkeleniyorsun. Aa bir dur, ben bunu şu anda neden öfkelendim acaba? Hani sen o travmanı bulmaya çalışırken aslında o an yaşaman gereken, dışarı atman gereken duygunu dışarı atamıyorsun. Bu da bir nevi kendini uyuşturmak. Aslında kişisel gelişime çok fazla düşmek de.
Evet, yani bu da öyle bir şey. Yani
tamam, bul travmalarını, bul nasıl, neden böyle hissettiğini düşün. Ama dur bir önce duygunu yaşa. Bir o olayı hazmet. Tepki verilecekse tepkini ver. Ondan sonra neden böyle hissettiğini, neden bu şekilde davrandığını, aslında ne olduğunu sonrasında düşün. Yani bir o sıcaklık
bu
geçsin.
Sosyal medyada çok fazla işte kişisel gelişimcilerin olayı bu. Hep bunu söylüyorlar. İşte birine öfkeleniyorsan şöyle davranmalısın, şunu yaşamalısın. Ya tamam, bir duygumu yaşayayım. Yani hep siz mi doğrusunuz? Her şeyi çok mu mükemmel yapmak zorundayım?
Biz küçükken kitaplarda, yani küçükken dediğim bizim ergenlik dönemimizdeyken de ben kişisel gelişim kitapları okuyordum. İşte şey tarzı öneriler vardı hep. Sinirlendiniz mi? İşte 5'e kadar sayın, şöyle nefes alın, şöyle şey yapın falan gibi taktikler veriyordu genelde. Evet. Şu anda sürekli değişiyor.
Evet, onlar o yapılacaklar değişiyor da o anki duygunu bastırıyorsun. Ya da ne bileyim, çok fazla ben mi dikkat ediyorum bilmiyorum. İşte herkes mükemmelmiş gibi görünüyor. İşte yediklerine çok dikkat ediyorlarmış gibi. Egzersizlerini çok mükemmel yapıyorlarmış gibi. Harika bir anne, harika bir ev hanımı, işte harika bir okuyucu, sanat sever, bir şeyler. Herkes bir şeyin mükemmeli. Ve ben bunların her şeyin en iyisini düşünmeye çalıştığımda işin içinden çıkamıyorum. Ya yediğim yumurta organik mi acaba? Gidip onun en iyisini bulayım. Ben bu besinin ne kadar sağlıklı, ne kadar kendime besin alabilirim? Aman bir yandan kendi ruhumu geliştirmem lazım. Sanatla ilgileniyorum. Aman birazcık kendimi sakinleştireyim, el işiyle uğraşayım, zihnimi geliştireyim, kitabı okuyayım, onu yapayım, bunu yapayım. İşin içinden çıkamıyoruz. Yani o anda kalmayı da unutuyorsun böyle oldu.
Evet, sürekli bir sonraki adımını planlıyorsun çünkü. Evet. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım.
Yani zamanın farkına varmak lazım. Ve kendimizi bu kadar hani mükemmeliyetçi kalıplara da oturtmamak lazım. Bazen de akışta olalım ya. Ama bir azıcık göbek atalım ya.
Aynen öyle yani. Katılıyorum. Harf harfine katılıyorum.
Bununla da çok mücadele ediyorum mesela. Yani alışveriş yapacağım, içeriğine bakıyorsun, ona bakıyorsun. Tamam, yeterince bak. Zaten olması gereken bu. Ama insanlar her şeyin mükemmelini yapıyor. İşte yok nefes egzersizini yap. Yok vücudun için şu egzersizi yap. Yok besinini de şuradan sağlıklı al. Aman... Yok suda haşlama, buharda pişir. Bir şey ay yap. Yani ben bunun hangi birini yapabilirim
İmdat.
Ki?
İmdat.
Bazen hep imdat. Yeter. Gidip cips yiyeceğim. Yani evet. Sevdiğimiz alanlarda yapalım ama bu sosyal medya özellikle o kadar çok mükemmeliyetçiliği itiyor ki. Çünkü herkes o sosyal medyadayken mükemmel bir hayat yaşıyor. Harika yerlerde geziyor. Harika sağlıklı besleniyor. Müthiş bir şekilde çocuğuna bakıyor. Foşur foşur her yeri yıkıyor insanlar. Sonra ben diyorum ki of, temizlik yapmam lazım.
Ama izlemek beni çok keyiflendiriyor.
Ya beni de
ama yapmam, hayatta yapmam. Orası ayrı bir mesele.
Yani bazen sadece akışta olup kendi potansiyelimizin de farkına varmamız gerekiyor. Ben bu kadarım. Ben yeteri kadar ev işi yaparım. Canım istediğinde yemek yaparım.
Şu anda aklımda, hayalimde sürekli şey var. Tablo yapmak istiyorum. Böyle denizli menizli bir şeyler olsun istiyorum. Kafamda kurdum konsepti mesela. Ama bir şekilde o şövalyeyi açıp, o tuvali karşıma alıp, boyalarımı hazırlayıp falan. Şey geliyor, böyle bir üşengeçlik geliyor. Ya şimdi kim kuracak ortamı da? Kim vakit yaratacak onun için, hazırlayacak? Bu hafta mesela podcast bölümü çekemedim ben.
İşte bu da bir şey oluyor. Zorundaymış gibi hissettikçe daha fazla evet. Kaçıyorsun. O yüzden zorunda gibi hissetmeyeceksin. İçinden geldiği gibi anda kalmak gerekiyor.
Kesinlikle anda kalmak hem çok zor hem de kalabildiğin an müthiş oluyor ya. Her şey çok başka oluyor. Ama çok nadir oluyor sanki.
Evet, bunu görerken yaşıyorum. Anda kalabiliyorum. Çünkü motifteyim.
Çok enteresan ya.
Normalde kitap okurken...
Ben de istiyorum ya.
Kitap okurken bu aralar anda kalamıyorum. Çünkü o zihnim susmuyor. Ama örgü örerken o motiflere odaklandığımda sadece o işteyim. Bitiyor her şey. Ekstra düşünceler kalmıyor. Ya sayıyla oluyor, onu sayıyorum.
Bir şeyler çizerken aynı şekilde olmuyor mu?
Olmuyor. O zaman zihnimi toparlayamıyorum.
Ben şey, direkt dalıyorum mesela, hayal kurmaya başlıyorum.
Çünkü mükemmeliyetçilik tavrım ona da yansıyor. Bir şey yapamıyorum. Özgürce resim yapamıyorum.
Örgüde mükemmeliyetçi bir şey olmuyor mu?
Olmuyor çünkü motif var. Bir örnek var senin. O motifi yaparken sonuçta sen sıfırdan bir şey çıkartmıyorsun. O motifi devam ettiriyorsun ve sıfır gerginlik. Ne yapacağını biliyorsun.
Bana da öğret.
Tabii ki. Harika kafa dağıtıcı bir şey. resim yaparken ben hep bir kaygılıyım. İşte bu güzel oldu mu? Ya bir kere istiyorum ama böyle bütün boyaları fırçaları koyacağım önüme. Canım ne isterse dalacağım ve sonra yakacağım tabloyu. Çünkü onu ortaya çıkartamayabilirim.
Isınmak için mi?
Evet, sonuçta bir Escobar değiliz ki para yakalım. Ama onu da yapacağım. O kendimi salma aşamasında ya çıkarttığım işlerin mükemmel olması lazım. Öyle bir hata kusur kabul edemiyorum maalesef. Hatalı ve kusurlu olacak bir şeyse yapmıyorum, direkt kaçıyorum. Müthiş değil mi?
Müthiş, harika bir çözüm bence.
Değil.
Değil, evet. Değil. Değil tabii ki arkadaşlar, şaka yapıyoruz. Sen yap kankicim.
Evet, onu da yap.
Al eline fırçayı, al tuvali, istediğin gibi boya, hangi rengi istiyorsan onu sür. Mükemmel olup olmaması hiç önemli değil. Sen onu bana ver, ben oturma odama asarım onu. Tamam mı? Mutfağıma da asarım. Çünkü sen güzel yaparsın, yaparsın.
İnşallah.
Evet, bizden bu kadar.
Bugünlük yeterince goy goy yaptık. Ve yılı da şahane bir şekilde kapatmaya doğru gidiyoruz. Yeni yılda da, gerçi daha yeni yıla birkaç hafta var ama olsun.
Olsun. Zaten haftaya mı yayınlarım, bir sonraki haftaya mı yayınlarım bilmiyorum.
Yeni yıla beraber çok hoş bir şekilde girelim.
Evet, beni nereden dinliyorsanız oradan takip etmeyi unutmayın. Mail atabilirsiniz ya da Instagram'dan takip edebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.